Ayrım 8, sayfa 54. Her zaman önce madenin işleriyle ilgilenirdi Senten. Hani madeni onun tüm servetinin kaynağıydı. Çalışırken Kalahari Çölü'nün o engin görünümünü, mistik mavi tepelerini, çağlar boyunca o hazineyi saklamış olan kutsal vadiyi özlediğini hissetti. Çöl onun ruhunu esir etmişti. Yarın diye düşündü sevinçle. Yarın Şasa'yla ikimiz yine gidiyoruz oraya. Gerçi Veltevreden'in güzel bahçeleri de onun bir parçasıydı. Ama ruhunun asıl gıdası Kalahari'ydi. Son belgeyi imzalayıp damgalaması için sekreterine uzattı, ayağa kalkıp terasa çıktı. Köle barakalarının ötesindeki manejde Şasa, Jack Murphy'nin eleştirici bakışları altında tayını çalıştırıyordu. Matematik dersi bitmişti çocuğun. Tay iriydi. Uluslararası Polo Derneği at boylarındaki sınırlandırmayı daha yeni kaldırmıştı. Ama zarif ve kıvrak bir taydı. Jack Murphy bir top attı, Şasa vurmayı başardı ama top istediği yöne gitmedi. Ayıp sana Master Şasa, dedi Jack. Yine ot biçer gibi vuruyorsun. Sopanın ucu vuruşa hakim olsun. Jack Murphy, Sente'nin buluşlarından biriydi. Tıknaz, adeleli bir adamdı. Kafası tümüyle keldi. Her işe girmiş çıkmıştı. Kraliyet Deniz Kuvvetleri, profesyonel boksörlük, afyon kaçakçılığı, bir Hint mihracesine silah hocalığı, yarış atı eğiticiliği, kumar kulübünde yöneticilik, şimdi de Şasa'nın beden eğitimi öğretmeniydi. Nişancılıkta üstüne yoktu. Poloyu iyi oynardı. Boks yaptığı sıralarda yumruğuyla adam öldürmüşlüğü vardı. Şasa'ya kendi oğlu gibi davranırdı. 3 ayda bir falan bir viski nöbetine girer, şeytanlaşırdı. Senten karakola birini yollar, kefaleti öder, onu serbest bıraktırırdı. Jack geldiği zaman şapkası elinde, Senten'in masasının karşısına dikilir, başını utançla eğer, özürler dilerdi. Bir daha olmayacak efendim. Bana ne oldu anlayamıyorum. Bana bir şans daha verin efendim. Pişman etmeyeceğim sizi. İnsanın zaaflarını bilmek iyi şeydi. Onu yönetmek için hem tasma hem kırbaç diye kullanılabiliyordu. Windhoek'ta onlara göre iş yoktu. Kıyıdan buraya kadar gelip geçen kamyonlara otostop için yalvararak geldikten sonra kent dışında demiryoluna yakın bir işsizler kampına yerleştiler. 100 kadar ailenin burada kamp kurmasına göz yumuluyorsa da polis yine de göz kulak oluyordu onlara. Kulübeler mukavvadan, oluklu tenekeden yapılmış, hepsinin kapısında erkekli kadınlı gruplar çömelmişti. Gürültü yalnız çocuklardan geliyordu. Çocuklar toz içinde, sıska, güneş yanığıydı. Kampın her yanı odun ateşi ve lağım kokuyordu. Tuvalet çukurları sığ kazılmıştı burada. Birileri demir yoluna karşı bir levha dikmiş, üzerine "Walhearts mı, zor gideriz" diye yazmıştı. Hükümete işsizlik yardımı için başvuran olursa onu hemen apar topar Walhearts'taki sulama kanalı projesine yolluyorlardı. Günde 2 şilin karşılığı. Söylentilere göre oradaki işçi kamplarında ayaklanmalar oluyor, polisin oraya durmadan zorla işçi bulması gerekiyordu. Buradaki kampın iyi yerleri çoktan kapılmıştı. Lothar'ın grubu küçük bir deve dikeninin dibine yerleşip dallara kağıtlar asarak gölgelenmeye çalıştı. Swart Hendrik ateşin yanına çömelmiş, mısır ununu ağır ağır kaynamış suya katıp karıştırıyordu. Patronu başarısız iş arama seferinden dönerken başını kaldırıp baktı. Lothar başını iki yana salladı. Hendrik yine yemeğine döndü. Manfred nerede? Hendrik çenesiyle işaret etti. İlerideki kulübeyi gösteriyordu. Bir yığın yırtık pırtık giysili adam çömelmiş, uzun boylu, sakallı birinin anlattıklarını hayran hayran dinlemekteydiler. Adamın fanatik kara gözlerinde pek yoğun bir ifade vardı. "Mal William," diye mırıldandı Hendrik. "Çılgın William." Lothar bakışlarıyla o kalabalığın arasında Manfred'i aradı. Sonunda oğlunun altın sarısı saçlarını tanıdı. Onun güvende olduğunu anlayıp rahatlayınca piposunu göğüs cebinden çıkardı, içine üfledi, Magaliesberg tütünüyle doldurdu. Pipo leş gibi kokuyordu. Kara tütün fazla sertti ama ucuz olan da oydu. Piposunu ateşten aldığı bir közle yakarken o güzel purolarını özledi. Ama tadı kötü de olsa tütün insanı yatıştırıyordu. Keseyi Hendrik'e de fırlattı. Deve dikeninin gövdesine yaslandı. Sen neler buldun? Hendrik gece boyunca Windhoek yakınındaki siyah mahallelerini gezmişti. İnsan birinin en gizli sırlarını öğrenmek istiyorsa masasına servis yapanla yatağını toplayanla konuşmalıydı. Veresiye içki satılmadığını öğrendim. 1. Windhoek kızlarının sırf aşk uğruna bir şeye kalkışmadığını öğrendim. 2. diyerek sırıttı. Lothar ağzından biraz tütün tükürdü, oğluna doğru baktı. Yaşıtı olan kamp çocuklarıyla kaynaşmayıp koca adamlarla oturmasına biraz kaygılanıyordu. Ama adamlar da onu aralarına kolay kabul ediyorlardı nedense. Başka diye sordu Hendrik'e. Adamın adı Furry. 10 yıldır madende çalışıyor. Her hafta 4-5 kamyonla geliyor, malzeme yükleyip madene gidiyor. Hendrik bir an dikkatini yemeği karıştırmaya verdi. Devam et. Sonra her ayın ilk pazartesi günü bir tek küçük kamyonla geliyor. Öteki 4 şoför de kamyonun arkasına binmiş oluyor. Hepsi silahlı. Doğruca ana caddedeki Standard Bankası'na gidiyorlar. Müdürle adamları yan kapıya çıkıyor. Furry ile bir şoför küçük demir bir kutuyu kamyondan bankaya taşıyorlar. Sonra Furry ve adamları köşedeki bara gidiyorlar. Kapanış saatine kadar içiyorlar. Sabah olunca tekrar madene dönüyorlar. Ayda bir kere diye fısıldadı Lothar. Bütün ayın malını bir tek seferde getiriyorlar. Hendrik'e baktı. Köşedeki bar mı dedin? Siyah adam başını sallayınca en azından 10 şilinge ihtiyacım var diye ekledi. Ne diye? Hendrik hemen kuşkulanmıştı. Birimizden birimizin o barmene bir içki ısmarlaması gerek. Köşe barlarında siyahlara servis yapmazlar. Lothar hain hain gülümsedi. Sonra Manfred diye seslendi. Çocuk kendini uzun boylu adamın sözlerine öylesine kaptırmıştı ki babasının döndüğünü hiç fark edememişti. Hendrik yemeğe biraz da süt boca etti, sonra babasının yanına bağdaş kuran Manfred'e tencerenin kapağı içinde biraz yemek uzattı. Manfred gözleri yeni bir dine girmiş kimseler gibi pırıl pırıl, her şeyin Johannesburg'daki altın madenlerinin sahibi olan Yahudilerin başı altından çıktığını biliyor muydun baba diye sordu. Neler yani? Ekonomik kriz. Çocuk bu kelimeleri önem vere vere söylüyordu. Yeni öğrenmişti daha. Bu işi Yahudilerle İngilizler planlamış. Madenlerinde ve fabrikalarında istedikleri kadar işçiyi yok pahasına çalıştırabilmek için. Öyle miymiş diye gülümsedi Lothar yemeğini kaşıklarken. Peki kuraklığı da mı Yahudilerle İngilizler ayarlamış? Onun İngilizlere olan nefreti mantık sınırlarının dışına çıkmıyordu. Ama kuraklığı gerçekten İngilizler yaratmış olsa da ancak bu kadar nefret edebilirdi onlardan. Öyle baba diye bağırdı Manfred. Om Willem anlattı bize. Arka cebinden rulo yapılmış bir gazete çekti, dizine yaydı. Şuna bir bak. Gazetenin adı Die Vaderland'tı. Ana vatanın Afrikaner dilindeki yayını. Manfred'in hırstan titreyen parmağıyla gösterdiği karikatürde çok tipikti. Bak neler yapıyor Yahudiler bize. Karikatürde ana karakter Hohenheimer'di. Frak giymiş, ayakları getrili, kravatında kocaman bir pırlanta parıldayan, parmakları yüzüklü bir Yahudi. Alt dudağı sarkmış, burnunun ucu çenesine doğru kıvrılmıştı. Ceplerinden paralar taşıyordu. Elindeki kırbaçla arabaya doluşmuş işçileri altın madeni diye yazılı bir levhaya doğru gütmekteydi. Arabayı hayvan yerine insanlar çekiyordu. Lothar gülerek gazeteyi tekrar oğluna uzattı. Pek az Yahudi tanırdı ama hiçbiri de Hohenheimer'e benzemezdi. Çoğu herkes kadar çalışkan insanlardı. Şu sıra onlar da herkes kadar yoksul, açlık içindeydiler. Keşke hayat o kadar basit olsa diye başını salladı. Basit baba, tek yapacağımız Yahudilerden kurtulmak, Oğum Willem anlattı bize. Lothar cevap vermek üzereyken yedikleri yemeğin kokusunun üç çocuğu o yana çekmiş olduğunu fark etti. Biraz uzakta duruyor, ağzına götürdüğü her kaşığı sayıyorlardı. Karikatür birden önemini kaybetti. Biri 12 yaşlarında bir kız çocuğuydu. Saçları sarı, araya platin rengi karışmış, Kalahari'nin kış otlarının rengindeydi. O kadar sıskaydı ki, yalnız kemikleriyle gözleri kalmış gibiydi. Alnı geniş ve düzdü. Çöl gökleri gibi mavi gözleri vardı. Elmacık kemikleri çıkıktı. Giydiği elbise un torbalarını birbirine dikerek yapılmıştı. Ayakları çıplaktı. Yanında onun eteklerine tutunan iki de küçük çocuk vardı. Erkek olanının kafası tıraşlı, kulakları kepçeydi. Sıska bacakları yamalı şortundan aşağı uzanıyordu. Küçük kızın burnu akıyor, ablasının eteğini tutarken parmağını emiyordu. Lothar bakışlarını kaçırdı ama yemek artık tadını kaybetmişti. Lokmasını çiğneyemiyordu bile. Henrik'in de çocuklara bakmamaya çalıştığını gördü. Manfred onları görmediği için rahattı. Hala gazetesine bakıyordu. Lothar, onları beslemeye kalkarsak kampın her çocuğu başımıza üşüşür diye mırıldandı. İçinden bir daha açık yerde yemek yememeye karar verdi. Hendrik, ancak bu akşama yetecek kadar yemeğimiz var diye ona katıldı. Onlara veremeyiz. Lothar kaşığını ağzına götürürken indirdi. Teneke tabaktaki yemeğe bir an baktı, sonra büyük kıza eliyle işaret etti. Kız utanarak yaklaştı. "Al şunu," dedi Lothar sert bir sesle. "Teşekkür ederim amca," dedi kız. "Danke, oğum." Tabağı eteğin altına sakladı, başka gözlerden korumaya çalıştı, iki küçüğü çekerek uzaklaştırdı. Kulübelerden birine girdiler. Kız bir saat sonra döndü. Tabakla kaşık yıkanmış, pırıl pırıl parlatılmıştı. Oğumun yıkanmasını istediği çamaşırı falan var mı diye sordu. Lothar heybesini açtı, kıza Manfred'in kavgada kirlenmiş kıyafetini uzattı. Kız çamaşırları güneş batarken getirdi. Arap sabunu kokuyordu hepsi, özenle katlanmıştı. "Özür dilerim oğum, ütüm yoktu." "Adın ne?" diye sordu Manfred kıza birdenbire. Kız çevresine bakındı, yüzü kızardı, bakışları yere dikildi. "Sara," diye fısıldadı. Lothar gömleğini iliklerken, "Ver 10 şilini bana," diye emretti. Hendrik, "O kadar paramız olduğunu bilen olsa gırtlağımızı keserlerdi," diye söylendi. "Vaktimi ziyan ediyorsun. Tek bol şeyimiz vakit." Lothar bara girdiğinde içeride barmen dahil 3 kişi vardı. Birasını ısmarlarken barmen, "Bu gece tenha," dedi. Kır saçlı, madeni çerçeveli gözlük takmış bir adamdı. "Sen de bir tane iç," dedi Lothar ona. Adamın yüz ifadesi hemen değişti. "Ben cin alayım, sağ olun." Tezgahın altından aldığı özel bir şişeden kendi içkisini doldurdu. O şişede saf su olduğunu, paranın dosdoğru barmenin cebine gideceğini aslında ikisi de biliyorlardı. "Sağlığınıza." Adam bara abandı, paranın hatırına sevimli davranmaya karar verdi. Çene çaldılar, hayatın zorlaştığından, daha da zorlaşacağından dem vurdular, yağmura ne kadar ihtiyaç olduğunu söylediler. Hepsinin suçlusunun hükümet olduğu sonucuna vardılar. "Ne zamandır kenttesiniz? Sizi daha önce görmemiştim." "Bir gün, çok bile. Adınız neydi demiştiniz?" Lothar adını söyleyince adam ilk olarak gerçek ilgi gösterdi. Barın ilerisindeki iki müşterisine seslendi. "Bu bey kim biliyor musunuz? Lothar de la Rey. Savaşı sırasındaki o afişleri hatırlamıyor musunuz?" Runike'den cesaretini kıran oydu, ta kendisi. Kırmızı boyun bölgeye yeni gelmiş, güneşten enseleri yanan genç İngiliz askerlerine takılan attı. Gembokfontein'deki treni de o patlatmıştı. Adamlar bu haberi öyle coşkuyla karşıladılar ki bir tanesi Lothar'a ikinci bir bira bile ısmarladı. Ama yalnızca Lothar'a. Dost oldukları zaman Lothar, iş arıyorum dedi onlara. Hepsi gülüştüler. Lothar, hani madeninde iş varmış diye duydum dedi. Barmen, olsa ben duyardım dedi hemen. Madenin şoförleri her hafta buraya gelirler. Lothar, beni onlara tavsiye eder misin diye sordu. Daha iyisini yaparım. Pazartesi gel, seni Genhard Föri ile tanıştırayım. Şoförlerin başı o, iyi dostumdur. Orada olup biten her şeyi bilir. Lothar oradan ayrılırken bar halkı artık onu da iyi bir dost diye tanıyordu. 4 gece sonra tekrar uğradığında barmen onu sevinçle karşıladı. Föri burada diye fısıldadı, barın ucunda. Şu ötekilerin servisini bitireyim, seni onunla tanıştırırım. Bu sefer bar yarı yarıya doluydu. Lothar şoförü incelemeye vakit de buldu. Orta yaşlı, kuvvetli gibi görünen biriydi. Saatlerce direksiyon başında oturmaktan göbek bağlamıştı. Kelini örtmek için sağ kulağının üzerindeki saçları uzatmış, briyantinle yapıştırarak tepesine kapak yapmıştı. Yüksek sesle konuşan gösterişçi biriydi. Onda da adamlarında da zor bir işi yeni bitirmiş olmanın rahatlığı seziliyordu. Tehditle, korkutmayla yola getirilecek birine benzemiyordu. Zaten Lothar da ona nasıl yaklaşımda bulunacağına henüz kesin karar vermemişti. Barmen ona işaret ediyordu. İyi bir dostumu tanıştırmak istiyorum. El sıkıştılar. Şoför bu tokalaşma işini bile bir yarışmaya döndürdü ama Lothar bunu öngörmüş, adamın yalnızca parmaklarını kavramış olduğundan tam kuvvetini uygulayamıyordu. Föri göz gözeydiler. Sonunda Föri yüzünü buruşturdu, elini çekmek istedi. Lothar da bıraktı. Bir içki ısmarlayabilir miyim? Lothar biraz daha rahatlamıştı. Adam pek göründüğü kadar kabadayı değildi. Barmen sonunda Lothar'ın kim olduğunu anlatıp savaş anılarını abartmaya başlayınca Föri'nin davranışına derin bir saygı ve dehşet sindi. Baksana dostum diye Lothar'ı bir kenara çekip fısıldadı. Eriğin dediğine göre sen hani madeninde iş arıyormuşsun. Unut gitsin daha iyi. İşin doğrusu bu. Bir yılı aşkın zamandır hiç yeni adam almadılar. Evet dedi Lothar suratını asarak. Erik'le konuştuğumdan bu yana ben de öğrendim hani madeniyle ilgili gerçeği. Gerçekleştiği zaman hepiniz için korkunç olacak. Şoför tedirginleşiverdi. Sen neden söz ediyorsun arkadaş? Ne gerçeğiymiş? Biliyorsun sanmıştım. Lothar onun cahilliğine şaşırmış gibi yaptı. Madeni Ağustos'ta kapatacaklar. Herkesi işten çıkaracaklar. Ulu Tanrım, olamaz. Föri'nin gözlerinde korku vardı. Doğru değil bu, doğru olamaz. Korkan biriydi bu adam. Kolay da kanıyordu. Lothar pek memnun oldu. Üzgünüm ama gerçeği bilmek daha iyi, öyle değil mi? Kim söyledi sana bunu? Föri gerçekten çok korkmuştu. İşsizler kampının önünden gelip geçerken oradakilerin durumunu da görmüştü çünkü. Abraham Abrahams'da çalışan bir kadınla çıkıyorum. Abrahams, hani madeninin tüm işlerini yürüten avukattı. Bayan Courtney'nin Cape Town'dan yolladığı mektupları görmüş. Hiç kuşku yok, maden kapatılacak. Elmasları satamıyorlarmış. Londra ve New York'ta bile müşteri çıkmıyormuş. Ah Tanrım, ulu Tanrım diye fısıldadı Föri. Ne yapacağız biz? Karım rahatsız, 6 çocuğum var. Tanrım, çocuklarım aç kalacak. Senin gibi birine göre hava hoş. Herhalde bir kenarda 1-200 İngiliz liran vardır. Bir şey olmaz sana. Föri başını iki yana sallıyordu. Eh, birikmiş paran yoksa Ağustos gelip de onlar seni kapıda koymadan biriktirsen iyi edersin. İnsan nasıl para biriktirir, nasıl artırır? Karım, 6 çocuğumla. Bak sana bir şey söyleyeyim. Lothar adamın koluna dostça sarıldı. Çıkalım buradan. Bir şişe konyak alayım, konuşabileceğimiz bir yere gidelim. Lothar kampa döndüğünde güneş doğmuştu bile. Bütün gece konuşmuş, konyak şişesini bitirmişlerdi. Şoför ilgilenmiş, Lothar'ın teklifine heveslenmişti ama yine de pek emin değildi, korkuyordu. Lothar planını ona adım adım anlatıp ikna etmek zorunda kalmıştı. Hele de güvenlikle ilgili kısımları. Kimse seni suçlayamayacak. Sana namus sözü veriyorum. Bir terslik olsa bile sen korunacaksın. Hem zaten terslik de olmayacak. Tüm ikna gücünü kullanmıştı Lothar. Yorulmuştu. Kampa girer girmez Henry'in yanına çöktü. Kahve. Geğirirken ağzına konyağın tadı geliyordu. Bitti dedi Henrik. Manfred nerede? Henrik çenesiyle gösterdi. Manfred kampın öbür ucundaki deve dikeninin dibinde oturuyordu. Sara adlı kız da yanındaydı. Başlarını gazeteye eğmişler, sarı saçları birbirine değiyordu. Manfred gazetenin kenarına kömür kalemle bir şeyler yazmaktaydı. Mani kıza okuma yazma öğretiyor, dedi Henrik. Lothar homurdandı, kanlı gözlerini ovaladı. Başı çatlıyordu. Neyse, adamımızı bulduk, dedi. Ya diye sırıttı Henrik. O halde iş atları bulmaya kaldı. Ayrım sonu.